Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 20. ayrım. 20 dakika sonra Boş dışarı çıktığında Bremer kapının yakınında duruyordu. Hepsini dinledin mi? Yanından geçip asansöre doğru yürürken Bremer onu izledi. Hayır dostum, kapı dinlemiyordum. Yalnızca seni bekliyordum. Olayla ilgili durum ne? Edgar bana hiçbir şey söylemiyor. Kimliğini saptadınız mı? Evet, kimliğini saptadık. Kimmiş peki? Soruşturmaya ben dahil değilim. Ayrıca bilgi veremem. Üstelik sana söylersem, doğruca Manu Chandler'a koşarsın değil mi? Bremer, olduğu yerde kala kaldı. Ne? Ne diyorsun sen? Sonra boşa yaklaşıp fısıldadı. Harry, sen benim önemli kaynaklarımdan birisin. Sana böyle bir kazık atmam. Eğer Chandler içeriden bilgi alıyorsa başka biri ötüyordur. Boş gazeteciyi suçladığı için kendini kötü hissetti. Elinde hiçbir kanıt yoktu. Emin misin? Bu konuda yanılıyorum, öyle mi? Kesinlikle. Sen benim için çok değerlisin. Sana böyle bir şey yapmam. Pekala o zaman. Bir çeşit özür dileme denebilirdi. Kimliği hakkında ne söyleyeceksin? Hiçbir şey. Ben bu olaya bakmıyorum. Gasp cinayeti yokla. Dosya onlarda mı? Edgar'dan aldılar mı? Boş asansöre binerken dönüp baktı ve başını salladı. Bremer ardından gelmedi. Binadan çıktığı zaman Chandler çoktan gelip küllüğün başına yerleşmişti. Boş sigarasını yakıp kadına baktı. Ne büyük sürpriz. Ne? Tanıklardan vazgeçmek. Yalnızca Bulk için sürpriz dedi Chandler. Başka bir avukat böyle olacağını önceden kestirebilirdi. Neredeyse senin için üzülüyorum Boş. Herhangi bir yurttaşlık hakları davasında kazanma şansı çok azdır. Ama kamu avukatına karşı mahkemeye çıkmak bir bakıma oyun sahasını aynı düzeye getirir. Bulk gibiler serbest avukatlık yapamazlar. Eğer ekmek parası kazanmak zorunda kalsaydı, avukatın zayıf bir adam olurdu. Kazansa da, kaybetse de, dolgun maaş çekini düzenli olarak alıyor. Chandler'ın söyledikleri doğru ve herkesin bildiği bir gerçekti. Boş gülümsedi. Ne yapacağını bilemiyordu. Bir bakıma kadından hoşlanıyordu. Gerçi kadın onun hakkında yanlış düşünüyordu ama Boş yine de ondan hoşlanıyordu. Belki de inatçılığı ve yanlış yönlenmiş olsa bile öfkesi son derece saftı. Belki de mahkeme salonu dışında da onunla konuşmaktan kaçınmadığı için hoşlanıyordu. Church'ün ailesiyle karşılaşmamak için belki nedenle özen gösterdiğine dikkat etmişti. Duruşmalara ara verilince davacıların koridoru geçip asansöre bindiklerinden emin olana dek yerinden kalkmıyordu. Ama Chandler böyle bir oyun oynamıyordu. Kartları her zaman açıktı. Boş bunun, ringe çıkan iki boksörün gong çalmadan önce eldivenlerini birbirine değdirmelerine benzediğini düşündü. Sonra konuyu değiştirdi. Geçen gün burada Tommy Faraday ile konuştum. Artık Tommy Faraway olarak tanıtıyor kendini. Ne olduğunu sordum ama anlatmadı. Yalnızca adalet yerine geldi dedi, her ne demekse. Chandler, sigarasından derin bir nefes çekip dumanını üfledi ve sesini çıkarmadı. Boş saatine baktı, 3 dakikaları vardı. Galton davasını hatırlıyor musun diye sordu Chandler sonunda. Aşırı şiddetin kullanıldığı bir olay için açılmış bir yurttaşlık hakkı davasıydı. Boş düşündü. İsim yabancı değildi ama çalıştığı yıllar boyunca aşırı şiddet kullanılmasına o kadar sık tanık olmuştu ki tam yerine oturtması olanaksız gibiydi. Davanın konusu bir köpekti değil mi? Evet, Andre Galton. Rodney King olayından önce yaşandığından henüz kent halkının çoğunluğu, polislerin rutin olarak inanılmaz tacizlerde bulunduğunu düşünmüyordu. Galton bir zenciydi ve yenileme zamanı geçmiş araba plakasıyla Studio City tepelerinde dolaşırken polisin biri onu durdurmak istedi. Suç işlememişti, aranmıyordu. Yalnızca plakasını yeniletmeyi bir ay geciktirmişti. Ama polisten kaçtı. İnanılmaz ama kaçtı işte. Mulholland'a kadar gitti ve insanların durup manzarayı izledikleri yerlerden birine park etti. Arabadan atlayıp yamaçtan inmeye başladı. Aşağıda gidebileceği bir yer yoktu ama yukarı çıkmıyordu ve polisler de inmiyordu. Mahkemede inişin çok tehlikeli olduğunu söylediler. Boş, öyküyü anımsadı ama kadının anlatması için sesini çıkarmadı. Haksızlığa karşı öfkeliydi ve avukatlığını bir yana bırakmış gibi konuşuyordu. Onun için aşağıya bir köpek yolladılar dedi Chandler. Galton iki testisini yitirdi ve sağ bacağının bir siniri tedavisi olanaksız biçimde zedelendi. Yürüyebiliyordu ama bacağını sürüklemek zorundaydı. Tommy Faraday sahneye çıktı dedi Bush. Evet, davayı aldı. Galton kaçmak dışında bir hata yapmamıştı. Polisin tepkisi işlenen hatayla eşit değildi. Her jüri bunu algılayabilirdi. Kamu avukatı da bunu biliyordu. Sanırım karşı tarafın avukatı da Bulk'ydı. Dosyayı kapatmak için $500,000 önerdiler ama Faraday kabul etmedi. Davayı kazanınca en az 3 katını alacağını düşündü. Dediğim gibi, oldukça eski bir dava. Yurttaşlık hakları avukatları buna K.Ö. yani King'den önce diyorlar. Jüri 4 gün boyunca kanıtları dinledi ve yarım saat içinde polisin lehine karar verdi. Galton, işe yaramaz bacağı ve ölü penisiyle ortada kalıverdi. Duruşma sona erince dışarı çıkıp şuradaki çalıların yanına gitti. Daha önceden naylona sardığı bir tabancayı oraya saklamıştı. Şu heykelin altına geldi ve namluyu ağzına soktu. O anda kapıdan çıkmakta olan Faraday her şeyi gördü. Heykelin çevresi kan içinde kalmıştı. Boş konuşmadı. Olayı tüm çıplaklığıyla anımsıyordu. Hükümet konağının kulesine ve üzerinde uçan martılara baktı. Niçin buraya kadar geldiklerini merak etti. Okyanustan kilometrelerce uzaktaydılar ama konağın tepesinde hep deniz kuşları uçardı. Chandler konuşmasını sürdürdü. İki noktayı hep merak ettim. Birincisi, Galton niçin kaçtı? İkincisi ise niçin tabancayı sakladı? Galiba her ikisinin de yanıtı aynı. Adalet sistemine güvenmiyordu. Umudu yoktu. Suçlu değildi ama beyazların mahallesinde dolaşan bir siyahi olduğu için kaçmıştı ve yaşamı boyunca polislerin bu durumdaki siyahilere nasıl davrandıkları konusunda epey öykü dinlemişti. Avukatı, davayı kesin olarak kazanacağını söylemişti ama jüri üyelerinin polislere karşı bir zencinin sözlerine ne değer verdiğini yaşamı boyunca duyduğundan tabancasında getirmişti. Boş saatine baktı. İçeri girmesi gerekiyordu ama Chandler'ı orada bırakıp gitmek istemedi. Bu nedenle Tommy, adaletin yerini bulduğunu söyledi dedi Chandler. Yani Andre Galton için adalet buydu. Bundan sonra Faraday kendisine gelen tüm davaları başkalarına devretti. Ben de birkaç tanesine girdim. Bir daha da mahkeme salonuna ayak basmadı. Sigarasını küllüye bastırdı. Öykünün sonu. Eminim yurttaşlık hakları avukatları bu öyküyü sık sık anlatır dedi Bush. Şimdi de siz beni ve Church'ü aynı kalıba sokuyorsunuz, öyle mi? Ben Galton'un ardından köpeği gönderen polis gibi miyim? Her şeyin bir derecesi vardır dedektif Bush. Church sizin iddia ettiğiniz canavarsa bile ölmek zorunda değildi. Eğer sistem suçlulara yöneltilen tacizlerden vazgeçerse bundan sonra masumlardan başka kime yönelebilir? Bu nedenle size karşı böyle davranmak zorundayım. Anlıyorsunuz değil mi? Masumları korumak için. Pekala, iyi şanslar dedi Bush ve kendi sigarasını söndürdü. İhtiyacım olmayacak. Galton'un kendini vurduğu noktaya dikilmiş bakışlarını izledi. Kan lekeleri hala duruyormuş gibi bakıyordu Chandler. Adalet budur dedi Chandler başıyla heykele işaret ederek. Seni duymaz, seni görmez, seni hissetmez ve seninle konuşmaz. Adalet yalnızca betondan bir sarışındır dedektif Bush. 16. Bush, davalı ve davacıların ardından geçip jürinin önünden tanık sandalyesine doğru yürürken mahkeme salonu bir ölünün yüreği kadar sessizdi. Yemin ettikten sonra adını söyledi ve mahkeme katibi hecelemesini istedi. H-I-E-R-O-N-Y-M-U-S-B-O-S-C H. Sonra yargıç, belki tanığı sorguya çekebileceğini söyledi. Bize biraz kendinizden ve mesleğinizden söz edin dedektif Bush. 20 yıldır emniyette çalışıyorum. Son olarak Hollywood şubesinde hırsızlık masasına atandım. Bundan önce, niçin buna masa diyorlar? Tanrım diye geçirdi içinden Bush. Çünkü 6 küçük çalışma masası karşılıklı olarak bir araya getirilip büyük bir masa oluşturulmuştur. Ve iki tarafında 6 dedektif görev yapar. Her zaman için masa adı kullanılır. Pekala, devam edin. Bu görevden önce 8 yıl gasp cinayet masasının özel cinayet timinde çalıştım. Daha önce de Kuzey Hollywood'da cinayet masasında, One News'da hırsızlık ve soygun masalarında dedektif olarak görev yaptım. 5 yıl kadar genellikle Hollywood ve Wilshire bölgelerinde olmak üzere devri olarak da çalıştım. Belk, ağır ağır onu meslek aşamalarından geçirip bebekçi özel ekibindeki görevine kadar getirdi. Sorgulaması öylesine ağır ve sıkıcı gidiyordu ki, kendi yaşamından söz edildiği halde, boş bile aynı duygulara kapılmıştı. Ara sıra jüri bölmesine göz atınca, yalnızca birkaç tanesinin verdiği yanıtları dinlediğini ya da kendisine baktığını görüyordu. Sinirleri iyice gerilmiş ve avuçları terlemişti. En az 100 kez mahkemede tanık olarak ifade vermişti ama şimdiye dek hiç kendini savunmamıştı. Mahkeme salonunun gereğinden fazla serin olduğunu bildiği halde sıcaktan bunalmış gibiydi. Bu özel ekip fiziksel olarak nerede kurulmuştu? Hollywood karakolunun ikinci katındaki bir depoyu kullanıyorduk. Kanıt ve dosyaların depolandığı bir odaydı. Oradaki eşyaları geçici olarak bir el arabasına yerleştirmiş ve odayı kullanmaya başlamıştık. Ayrıca Parker Center'da da bir odamız vardı. Benim görev yaptığım gece grubu genellikle Hollywood karakolundaydı. Kaynağa daha yakındınız, öyle mi? Öyle olduğunu düşündük. Kurbanların çoğu Hollywood semtinin sokaklarında toplanmıştı. Birçoğunun cesetleri de daha sonra aynı bölgede bulunmuştu. Yani olayların merkezinde bulunarak ipuçlarına daha çabuk yanıt verebilecektiniz, doğru mu? Doğru. Dixie McQueen adlı kadın o gece sizi nasıl aradı? Kadın 911 numarayı aramış ve santral neden söz ettiğini anlayınca telefonu Hollywood karakolundaki özel ekibe bağlamıştı. Telefona kim yanıt verdi? Ben. Niçin? Yanılmıyorsam siz gece grubunun başkanıydınız. Telefonlara bakacak görevliler yok muydu? Evet vardı ama telefon çok geç saatte gelmişti. Herkesin nöbeti bitmişti. Kronolojik soruşturma raporunu güncelleştirdiğim için orada yalnızdım. Her hafta sonu bu raporu vermek zorundaydık. Orada bir tek ben vardım. Telefonu ben açtım. Bu kadınla buluşunca niçin destek istemediniz? Telefonda bana anlattıkları önemli bir olayla karşılaşacağım izlenimini vermemişti. Her gün düzinelerle insan bizi arıyordu. Hiçbirinden sonuç çıkmıyordu. İtiraf etmem gerekir ki buluşma yerine anlattıklarından bir sonuca ulaşamayacağımı düşünerek gittim. Eğer böyle düşündüyseniz, niçin kadınla buluştunuz dedektif? Niçin verdiği bilgiyi telefonda almakla yetinmediniz? Bu adamla buluştuğunu ama adresi tam olarak bilmediğini söyledi bana. Eğer onu Hyperion sokağına götürürsem, evi gösterebileceğini anlattı. Ayrıca şikayetinde biraz gerçeklik payı var gibiydi. Anlıyor musunuz? Bir şeyden gerçekten korkmuştu. Ben de eve gitmeye hazırlanıyordum ve yoldan geçerken bu ipucunu kontrol ederim diye düşündüm. Hyperion sokağına gidince neler olduğunu anlatın bize. Tarif ettiği yere ulaşınca garajın üzerindeki evde ışık yandığını gördük. Hatta pencerenin önünden bir gölgenin geçtiğini de gördük. Yani adamın evde olduğunu anladık. Sonra Bayan McQueen bana banyo dolabında makyaj malzemeleri gördüğünü söyledi. Bunun anlamı neydi? Anlamı büyüktü. Bu sözler ilgimi çekti. Çünkü katilin kurbanlarının makyaj malzemelerini sakladığını basına açıklamamıştık. Kurbanlarının yüzlerini boyadığı haberi basına sızmıştı ama malzemelerden söz edilmemişti. Yani kadın bana bir sürü makyaj malzemesi gördüğünü söyleyince her şey yerli yerine oturdu. İddiasının gerçek olduğunu gösteriyordu. Boş, mübaşirin doldurduğu bardaktan biraz su içti. Pekala, bundan sonra ne yaptınız diye sordu Belk. Kadının beni aramasından sonra onunla buluşup Hyperion sokağına gitmemize kadar geçen süre içinde adamın gidip kendine yeni bir kurban daha bulmuş olabileceği aklıma geldi. Yani orada yaşamı tehlikede olan bir kadın daha olabilirdi. Yukarı çıktım. Koşarak çıktım. Niçin destek istemediniz? Öncelikle destek gücün gelmesi için 5 dakika bile kaybedecek zamanım olmadığını düşünüyordum. Eğer yanında bir kadın varsa 5 dakika içinde yaşamını yitirebilirdi. Ayrıca yanımda mobil yoktu. İstesem bile kimseyi arayıp, mobil nedir? Telsiz telefon. Dedektifler göreve giderken yanlarına alırlar. Ama herkese dağıtacak kadar çok sayıda telsizimiz yoktu. Üstelik eve gidecek ve ancak ertesi gün akşam nöbeti için göreve dönecektim. Bu nedenle yanıma almak istemedim. Aksi halde, ertesi gün ekibin bir telsizi eksik kalacaktı. Yani telsize destek isteyemediniz. Telefon edemediniz mi? Bulunduğum yer konut bölgesiydi. Sokaklarda dolaşıp bir telefon kulübesi arayabilir ya da bir evin kapısını çalabilirdim ama saat gecenin biriydi. Ve insanlar polis olduğunu iddia eden birine o saatte kolay kolay kapılarını açmazlar. Zaman sorunu çok büyüktü. Zamanım olmadığını düşünüyordum. Tek başıma gitmek zorundaydım. Peki ne oldu? Birinin yaşamının tehlikede olduğuna inanarak kapıyı vurmadan içeri girdim. Tabancamı çekmiştim. Kapıyı tekmeyle mi açtınız? Evet. Ne gördünüz? Önce kimliğimi bildirdim. Polis diye bağırdım. İçeri doğru birkaç adım attım. Tek odalı bir evde. Daha sonra adının Church olduğu açıklanan adamın yatağın yanında ayakta durduğunu gördüm. Açılır kapanır bir yatakta. Adam ne yapıyordu? Yatağın yanında çırılçıplak ayakta duruyordu. Başka birini gördünüz mü? Hayır. Bundan sonra bağırarak olduğun yerde kal ya da hareket etme dedim ve bir adım daha attım. Önce kıpırdamadı. Sonra birdenbire yatağa doğru eğildi ve elini yastığın altına soktu. Hayır diye bağırdım ama hareketini sürdürdü. Eliyle bir şey tuttuğunu ve geri çekmeye hazırlandığını fark ettim. Tek bir el ateş ettim. Onu vurdum. Adamdan ne kadar uzaktaydınız? 7 metre kadar. Büyük bir odaydı. İkimiz iki ucundaydık. Hemen öldü mü? Hemen öldü. Yatağın üzerine düştü. Otopsi raporunda kurşunun yastığın altına soktuğu sağ kolunun altından girip gözünden geçtiği belirtilmişti. Kurşun kalbine ve ciğerlerine isabet etmiş. Yatağın üzerine düşünce ne yaptınız? Yatağa yaklaşıp yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. O dakikada yaşıyordu ve bileklerine kelepçe taktım. Birkaç dakika sonra öldü. Yastığı kaldırdım. Altında tabanca yoktu. Ne vardı? Boş gözlerini Chandler'a dikerek yanıtladı. Yaşamın en büyük sırrı peruğunu almak için uzanmıştı. Chandler başını eğmiş, not tutuyordu ama bir an durup başını kaldırdı ve belirli bir süre göz göze geldiler. İtiraz ediyorum sayın yargıç dedi sonra. Yargıç kabul etti ve yaşamın en büyük sırrıyla ilgili sözlerin kayda geçmemesini istedi. Belk, vurulma olayıyla ilgili birkaç soru daha sorup, Church konusundaki araştırmalara geçti. Artık soruşturma ekibine dahil değilsiniz, değil mi? Hayır, vurulma olayındaki davranışlarım sorgulanırken masa başı görevine getirildim. Yine de Church'un geçmişiyle ilgili olarak özel ekibin yaptığı soruşturmaların sonuçları konusunda size bilgi verildi mi? Genel olarak evet. Sonuçlar beni de ilgilendirdiği için bilgi verildi diyebilirim. Neler öğrendiniz? Banyo dolabında bulunan makyaj malzemelerinin 9 kurbana ait olduğu saptandı. Norman Church'un bu kadınların ölümünden sorumlu olduğu konusunda sizin ya da diğer dedektiflerin hiç kuşkusu var mıydı? 9 kurban için mi? Hayır, hiç kuşkumuz yoktu. Kesinlikle emindik. Dedektif Bosch, Bay Wittsorek ifadesinde 11. kurban Shirley Kemp'in öldürüldüğü gece Bay Church ile birlikte olduğunu söyledi. Kanıt olarak sunulan video kaseti izlediniz. Bunlar sizde kuşku uyandırmadı mı? Bu olay için evet. Ama banyo dolabında bulunan makyaj malzemelerinden hiçbiri Shirley Kemp'e ait değildi. Bu nedenle Church'un diğer 9 kadını öldürdüğü konusunda ne benim ne de özel ekipteki dedektiflerin hiç kuşkusu yok. Chandler itiraz edip Bosch'un özel ekibin diğer görevlileri adına konuşamayacağını bildirdi ve yargıç itirazını kabul etti. 7. ve 11. kurbanlara daha fazla değinmek istemeyen Belk konuyu değiştirdi. İkinci katil konusuna girmemeye kararlıydı. Eğer isterse sorgulama sırası kendisine gelince Chandler sorabilirdi. Destek almadan eve girdiğiniz için size disiplin cezası verildi. Bölümünüzün bu olayı doğru olarak çözümlediğine inanıyor musunuz? Hayır. Niçin? Biraz önce anlattığım gibi başka bir seçeneğim olduğuna inanmıyordum. Sonuçta başka bir bölüme gönderileceğimi bildiğim halde yine aynı durumda kalırsam aynı biçimde davranırım. Eğer evin içinde başka bir kadın yani başka bir kurban olsaydı, onun yaşamını kurtarmış olacak ve herhalde terfi ettirilecektim. Belki soru sormayınca Bosch sözlerini sürdürdü. Başka bölüme gönderilmemin politik gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta silahsız bir adamı vurmuştum. Vurduğum adamın bir seri katil, bir canavar olması önem taşımıyordu. Ayrıca işin bütün yükü ve yeterli olduğunu sana. Rastlantıların çokluğu, dedektif Bosch. Bosch sustu. İstediğini anlatabilmişti. Yani o evde olanlar konusunda pişmanlık duymadığınızı söylüyorsunuz, doğru mu? Hayır, doğru değil. Belk şaşırdı. Notlarına çabucak göz attı. Bu soruya daha farklı bir yanıt bekliyordu. Ama artık boşun açtığı yoldan gitmek zorundaydı. Ne için pişmansınız? Churchill hareketi yaptığı için ateş etmeme yol açtı. Tepki göstermekten başka çarem yoktu. Ben ölümleri durdurmak istiyordum. Bunu yapmak için onu öldürmek istemedim. Ama olaylar bu yöne sürüklendi. Oyunun kurallarını o koydu. Belk, mikrofona doğru derin bir soluk alarak rahatladığını belirtti ve başka sorusu olmadığını söyledi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 214. Devamı 21. ayrımda.